Şimdi tabii ki uzun bir aradan sonra, uzun bir aradan sonra sorsam 12. bölümün hangi kesiminde kaldık diye hatırlamanız kesinlikle mümkün olmayacak. Ama 12. bölümün içerisinde onunla ilgili yaptığım son konuşma ilk 9 ayeti içine almıştı. Yani 12. bölümde yaptığım son konuşma 12. bölümün ilk 9 ayeti üzerinde konuşmuştum ve o ilk 9 ayeti birlikte anlamaya çalışmıştık. İçindeki o ruhsal içeriği birlikte kavramaya çalışmıştık. Ve bugün zaman nasıl bize yön verirse o şekilde ondan sonraki ayetleri ele alıp yani 10. ayetten sona kadar o parçayı bitirme çabası içerisinde olacağım. Ama her zaman olduğu gibi size anımsatmak amacıyla hem de sonraki parçayı da bir bütün olarak birleştirebilmeniz açısından her zaman yaptığım gibi bir özet vermek istiyorum. Bu ilk 9 ayette önemli ruhsal içeriği biraz öne çıkartmak istiyorum. Şimdi burada 6. ayette şöyle bir ifade yer alıyordu. Avram ülke boyunca Şekem'deki More meşesine kadar ilerledi diyor. O günlerde orada Kenanlılar, başka bir halk, gittiği, Tanrı'nın vaat ettiği ülkede, İbrahim vaat eden ülkeye ulaştığında orası boş bir yer değildi. Orada yaşayan bir halk vardı. Kenanlı diye bilinen Kenan halkı orada yaşıyordu. Şimdi anımsayacak olursanız İbrahim Haran'dan ayrılıp vaat edilen ülkeye gitmek için uzun bir yolculuğa çıktığında o vaat edilen ülkenin iç sınırlarına ulaştığında oh be artık Tanrı'nın vaat ettiği ülkeye ulaştım, adıma attım, artık rahat bir şekilde yerleşebilirim. Yerleşmek için ne gerekiyorsa gereken konutumu, evimi, yuvamı, çadırımı neyse artık yapabilirim diyerek gevşemedi, kendini salmadı. Çok örnek bir şekilde ne yaptı? Ülke boyunca ilerlediğini, yani o yürüyüşünü devam ettirdiğini açık bir şekilde görmüştüm ve bunun altını önemli çizmiştim. Kendini salmadı, ulaştığı yerde kalmadı ve yürüyüşünü devam ettirdi. Bu çok önemli bir gerçekti bizim için. Şimdi bunu ruhsal kapsamda düşündüğümüz zaman ruhsal bir düşünce ile bu gerçeği, bu noktayı bir şekilde desteklemiştim. İsa Mesih de Yuhanna 10. bölümde biliyorsunuz çok bilinen bir ayet 10-10 ezbere biliyorsunuz değil mi? 10-10 ne diyor Yuhanna 10-10? Sizde yaşam hem de bol yaşam vermek için geldim diyor. Sahip olasınız diye geldim diyor. Demek ki bu Tanrı'nın bize iman ettikten sonra vermiş olduğu yaşam öyle sıradan bir yaşam değil. Yani bitkide olan hayvana verilen bir yaşam gibi bir yaşam değil. Niteliği olan bir yaşam. Yani içeriği dolu bir yaşam. Ama Tanrı bize bu yaşamı verdiğinde, bu sonsuz yaşamı verdiğinde, bu dopdolu yaşamı verdiğinde o sonsuz yaşamın kıyılarında yaşayarak değil, tersine o yaşamın derinliklerine girerekten o yaşamın zenginliğini doya doya yaşamamızı Rab Tanrı bizden beklediğini ifade etmiştim. Yani bu ne demekti? Rab ile olan ilişkimiz yüzeysel bir ilişki olmaması gerekiyor. Yani eğer o yaşamın sahibiysek, o yaşamın sahibi olmanın vermiş olduğu güzelliği, farkı, ayrıcalığı hayatımızda yansıtmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız bunu? O yaşamın kıyılarında değil, derinliklerinde. derinliklerinde. İnci bile nerede keşfediliyor? Denizin kıyısında değil. Denizin derinliklerine girdikçe inciyi denizin derinliklerinde keşfediyorsunuz. Aynı şekilde bu dolu hayatı da yaşayabilmek için o dolu yaşamın derinliklerine doğru ilerlememiz, yani Rab İsa Mesih ile birlikte derin bir ilişki içerisine girmemiz gerekiyor. Bu nedenle İbraniler 6. bölümde bir ayet kullanmıştım. 2. ayette şöyle bir ifade vardı. 6. bölüm 2. ayet. Mesih ile ilgili öğretileri aşarak diyor. Rabbin vermiş olduğu öğretiyi aşıyorsun. Yani bir çıta daha yukarıya çıkıyorsun. Aşarak yetkinliğe, yetkinlik nedir? Olgunluk düzeyine gelmek. Yetkinliğe, olgunluğa doğru ilerlesek fena olmaz demiyor. Ne diyor? İlerleyelim. Demek ki Mesih'te olmak ne demektir? Mesih'te olmak yerinde durmak demek değil. Mesih'te olmak, sahip olduğun yaşam içerisinde ona bağlı bir şekilde ilerlemek. Aldığın noktada, sahip olduğun noktada kalmak değil, her geçen gün ilerleyerek o olgun düzeye, yetkin düzeye ulaşabilmek sevgili kardeşler. Bu da nasıl olacak? Rab İsa Mesih'e kök salarak. Onun için Pavlos Kolose'ye yazmış olduğu mektupta orada duasında çok güzel bir şekilde bunu ifade ediyor. Pavlos Kolose'ye yazdığı mektubun 1. bölümünde 10. ayetinde diyor ki meyve vererek Tanrı'yı tanımakta. Dikkat edin. Meyve vererek Tanrı'yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz. Pavlos oradaki topluluğun ne durumda olmasını, ne durumda olması için dua ediyor. Gelişip aynı noktada kalması için değil, gelişip ilerlemesi için, onların gelişip büyüyerek olgun bir aşamaya gelmesi için ne yapıyor? Pavlos dua ediyor. Bizler de birbirimiz için dua edelim. Rab bizleri, yani dediğimiz zaman 30 yıllık imanlıyım. Ben 79'da iman ettim. Övünmek güzel, 30 yıllık imanlıyım. Ama 30 yıl öncesine baktığım zaman, şimdiye baktığım zaman eğer bende bir gelişim varsa, bir değişim varsa haleluya, amin. Ama adamın hayatına bakıyorsun, iman ettiği noktaya bakıyorsun, bugün geldiği noktaya bakıyorsun, ya hiçbir değişim yok ya da hakikaten 10 yılın ya da 15 yılın vermesi gereken o büyümenin çok daha aşağısında bir değişim söz konusu. Bu da hakikaten üzücü bir şey. Yani gerçekten üzücü bir şey. Bebek bile, değil mi, gelişimini sağlıklı bir şekilde devam ettirmediği zaman, değil mi, ne diyoruz? Sağlıklı değil, bir dengesizlik var diyoruz, değil mi? Demek ki bebek 1 ile 3 yaşında ne yapması gerektiğini uzmanlar biliyor. 3 ile 7 yaş arasında ne yapması gerektiğini de biliyor. Normal bebek bu şekilde gelişimini sürdürmesi lazım. Ama bakıyorsun ki bebek 7 yaşında hala 3 yaşındaki bebeğin yaptığı hareketleri yapıyor. Bu neyi gösteriyor? Gelişmediğini gösteriyor. İşte aynı şekilde biz de ruhsal kapsamda gelişmek istiyorsak Rab'be doğru kök salmak zorundayız. Ve bunun da gerçekleşebilmesi için lütfen bizler birbirimizi dualarımızla desteklemeyi kararlılıkla sürdürelim sevgili kardeşler. Bunu yaparken de lütfen gelişmenin en temel taşlarından biri olan Tanrı'nın sözüne de sımsıkı sarılalım. Gerçekten Rabbin sözünün dışında, bakın, bir araya gelmek, birlikte bir şeyler yapmak bizi kesinlikle geliştiriyor. Bu kesin doğru. Ama bizi gerçek anlamda sağlıklı bir şekilde gelişmemize etken en temel taş Rabbin sözü. Eğer Rabbin sözüne yakınsan, kesinlikle size garanti veriyorum, büyüme de dengeli ve sağlıklı oluyor. Ama Rabbin sözüne pazardan pazara yetiniyorsan, Rabbin sözüne uzaksan, ya da kusura bakma bir eleştiri olaraktan belki olacak, Ali bazen bunu dile getiriyor, yani o da güzel mutlaka, ama mesela Alman kardeşler Lösung diye bir kitapları var. Bir ayet eski antlaşmadan ya da bir ayet yeni antlaşmadan okuyorlar birbirine paralel bir şekilde. Onunla günü geçiriyorlar. Hiç çoktan iyidir diyebiliriz. Ama asıl bizim yapmamız gereken, değerli kardeşler, kutsal sözün de derinliklerine girmek. Onun o zenginliğini keşfetmenin başka bir yolu yok. Okuyacağız. Rab bana burada ne demek istiyor? Altını çizeceğiz. Anlamadığımız noktaları soracağız. Bizim zamanımızda soracak adamlar yoktu. Ama bu dönemde var, hamdolsun. Ben her şeyi bilmiyorum. Biz de her şeyi bilmiyoruz. Her şeyi de bildiğimi de iddia etmiyorum. Ama yolda giderken Ayşe ile beraber bir iki soru sordu. Hamdolsun yanıtlayabileceğim sorulardı. Yanıtladım ve tatmin oldu. Ama yere geliyor, bilmiyorum diyor. Bilmiyorum. Bilmemek de olgunluk. Her şeyi bilmiyoruz sevgili kardeşler. Onun için bizler kesinlikle Rabbin sözünü de kesinlikle öneme almamız gerekiyor. Ona sımsıkı sarılmamız gerekiyor. Hoşeya'daki bir ayetle size destek vermiştim 6. bölümden. 3. ayetten Rabbi tanımaya gayret edin diyor. Güzel bir ifade. Şimdi biz Ümit birbirimizi nasıl tanıyabiliriz? Nasıl tanıyabiliriz abi? Şu şekilde değil mi? Ne kadar sık seninle yakın ilişkiye girersem, ne kadar sık seni ziyaret edersem değil mi? Ne kadar seninle sık yakın bir ilişkin varsa o anda seni daha iyi tanırım değil mi? Ama ben seni ayda bir kez, 3 ayda bir kez görürsem mümkün mü seni yakından tanımak? Aynı şekilde. Değerli kardeşler, Rabbi tanımanın yolu Rabbin sözünden geçiyor. Amin. Başka açıklama tarzı yok. Kabul etmemekte özgürsünüz. İbrani 6. bölüme bakıyoruz. O 6. bölümde hani bir ayet okudum ya, 2. ayette diyor ya, Mesih ile ilgili öğretileri aşmak. Şimdi bunu açıklarken bir örnek vermiştim. Ne demektir Mesih ile ilgili öğretileri aşmak? Yani bir öğreti var, Rabbin verdiği temel bir öğreti var. O öğretilerin bir üstüne çıkmak, bir çıta daha, bir kademe daha yukarısına çıkmak ne anlam ifade ediyor diye söylemiş ve şöyle bir açıklamada bulunmuştum. Nasıl ki ilkokul öğrencisi ABC'yi öğrenmekte olan ilkokul öğrencisi o noktada kalmıyor. Ne yapıyor? ABC noktasının bir üstüne çıkaraktan ne yapıyor? Okumayı öğreniyor. Okuma noktasında gelişiyor ve daha yüksek, daha üst konumla, daha üst konuma yükseliyor. Yani olgunlaşmanın yolu. Hamdolsun. Kurtuldum deyip yan girip yatmak da mümkün değil. Amin. Rabbini kurtardı. Rabbin çocuğuyum. Öldükten sonra nereye gideceğimi biliyorum. Cennete gideceğim. Haleluya deyip de yan gelip yatmak için Rab bizi kurtarmadı sevgili kardeşler. Ve biz böyle yaparsak zaten olgunlaşmak mümkün değil. Gelişmek mümkün değil değerli kardeşler. Tam tersine bununla yetinmemek. Daha da ilerlere gitmek için aynı burada ifade ettiği gibi Rabbi ilerleme noktasında gayret içerisinde olmak zorundayız. Yani yaşamın kıyılarında değil, derinliklerine inmek zorundayız. Bebek doğduğunda, dikkat edin, anneler bunu çok iyi biliyor. Ben de biliyorum da. Bebek tüm yaşamını anne sütüne bağımlı bir şekilde yaşamıyor. Ben mesela hatırlıyorum, biraz sorunluydu Deniz Kayra. Eylem ve Bülent'in çocukları. Onun için çocuk sıvı halde mamayı biberon yoluyla almak zorundaydı. Biberon yoluyla. Ama geçenlerde gördüm elinde bir tane muz hatır hutur götürüyor. Şimdi onu daha önce verse o muzu boğulurdu çocuk. Mümkün mü? Ama görüyorsun ki bir gelişme var. Yani anne sütüne ya da annenin biberona verdiği süte bağımlı değil çocuk. Gelişmekte. Demek ki bir gün gelecek o bebek muzu da bırakacak, et yemeye başlayacak. Rabbin çocuğu da aynı şekilde. Sürekli tamam Rabbin o hillisiz olan sütünü, sözünü simgeleyen sütü özleyin diyor kutsal söz. Özleyeceğiz, özlem duyacağız. Ama sadece böyle sütle doymamız, sütle gelişip büyümemiz, olgunluk düzeyine gelmemiz mümkün değil sevgili kardeşler. Kesinlikle et yemek zorundayız. Eğer bizler bu noktada ilerledikçe, geliştikçe o zaman Rabbi daha yakından tanıyacağız. Rabbi tanırken yaşam içerisinde nasıl davranmamız gerektiğini yine söz aracılığıyla kavramış olacağız. O zaman şeytanın baskıları karşısında, şeytanın okları karşısında, şeytanın taktikleri karşısında nasıl davranmamız gerektiğini de çok iyi bir şekilde göstermiş olacağız. Değerli kardeşler. Ama bunda yoksunsak şeytanın saldırılarına karşı hiçbir şekilde başarı elde edemeyiz. Onun için İbrahim ülkeye ulaşmıştı ama İbrahim ulaştığı noktada kalmadı. Sınır bölgesinde kalmadı, içlerine doğru. Kenan halkı içeride yaşamasına rağmen içlerine doğru ilerlemesi, ülke boyunca ilerlemesi gerekiyordu. Ve Şekem'e vardığında, yolculuk sonrası Şekem'e vardığında eminim ki o büyük bir yolculuktu. Kimse bunu iddia edemez, aksini iddia edemez. Mutlaka İbrahim yorgun düşmüştü yapmış olduğu yolculuğun sonunda. Ama Tanrı'nın onu hiçbir şekilde terk etmemiş olması, Tanrı'nın kendisini hiçbir zaman terk etmediğini görmüş olması bence İbrahim'i en fazla teselli eden noktaydı değerli kardeşler. Bu önemli ruhsal gerçeği biz nereden anlıyoruz, kavruyoruz? 7. ayetten anlıyoruz. Bakın ne diyor 7. ayette? Ne diyor? Rab Abraham'a görünerek ifadesinde. Ne oluyor? Rab Abraham'a görünüyor. Şimdi burada şu soruyu soralım. Rab Abraham'a ne zaman görünüyor? Tamam, doğrudur. Evet. Yok, hemen girdiğinde bir şeyler oldu. Ondan sonra Rabona göründüğünü göründüğünü okuyoruz. Orada yaşayan başka insanları gördükten sonra, Kenanlıları gördükten sonra Rab İbrahim'e görünerek ifadesini okuyoruz. Yani bu şunu gösterir. Şimdi pratik olarak düşünelim. Rab sana bir ülke vaat ediyor. Şimdi kafanda ne var? Şu var. Ulan gideceğim ülkeye. Rab benim için hazırlamış o ülkeyi. Orada tadını çıkartacağım. Keyfimi yapacağım. Gidiyorsun bir bakıyorsun ulan. Daha ülkenin sınırlarına bir bakıyorsun ki içeride başkaları yaşıyor. Şimdi doğal olaraktan korkuya kapılmadı mı İbrahim? Kesinlikle kapıldı. Yani şurada şu gerçek ortaya çıkıyor. Ne zaman korkuya düştü? Ne zaman bir takım şeylerde kafasında bir takım olumsuzluklar oluşmaya başladı İbrahim'in? O olumsuzlukları Rab gidermek için ne yaptı? Kendini ona gösterdi. Bir şekilde. Ne dedi? Korkma İbo. Korkma İbrahim. Ben senin yanındayım, korkma. Yani bu harika yerinde bir nokta ki kendini orada tam ihtiyacı olduğu noktada, tam kafasının karışık olduğu noktada kendini göstermiş olması değerli kardeşler. Ve İbrahim teselli buluyor. Bakın, hani diyoruz ya her şey karşılıklı. Rab onu teselli etti. Kendini göstererek. Peki İbrahim ne yaptı? O teselliyi bulduğunda. Sunak neyin simgesiydi? Tapınışın, hamdın, teşekkürün simgesiydi. Ya ben pratik olarak soruyorum. Çünkü her biri bizim için burada. Ben kendime diyorum ya, Rab bazen çoğu zaman içinde bulunduğum durumlardan sonra beni teselli ediyor. Bir şekilde teselli ediyor. Bir şekilde teselli ediyor. Teselli ettiği zaman benim davranışım nasıl? Ya Rab, teşekkür ederim. Gerçekten elinin üzerimde olması harika bir güvence. Deyip ona hemen, bugün tabii sunak yok. Sunak yok. Sunak kurup da kurban kesmek zorunluluğumuz yok. Bedenleriniz Allah'ın tapınağıdır diyor. Değil mi? Yani bedenlerimizle Rab'be yücelik getirmemiz lazım. Peki, yücelik getiriyor muyuz değerli kardeşler? Bunu içten söylüyorum. Bırakın başka şeylere bakıp başka kişiler için sağ ol teşekkür etmek. O da önemlidir birbirimize teşekkür etmemiz. Ama en önemli olan nokta tapınılması gereken kişi, hamda layık olan kişi Rabbimizin kendisi. Onun için Rab bizi de sözüyle teselli ediyor. Ne yaptı? Ne dedi öğrencilerine? Matta 5. bölümde 6. ayette okuyoruz burada. Pardon 28. bölümde. Yanlış söyledim. 28. bölümde 20. ayette dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Bu teselli etmedi mi öğrencileri? Öğrenciler bu karşılığı aldıklarında şunu düşündüler. Artık yalnız kalmayacağız ve yardımsız değiliz. Şimdi aynı şey bizim için geçerli. Bilelim ki yardımsız değiliz. Desteksiz değiliz. Yalnız değiliz değerli kardeşler. Çevremizdeki olumsuz gelişmeler, içinde bulunduğumuz zorluklar ne kadar zor, ne kadar aşılması güç, imkansız görünmüş olsa da değerli kardeşler, onun bizim yanımızda olmuş olması, onun bizi teselli ediyor olması hakikaten büyük bir güvence. Hamdolsun ki değerli kardeşler, bizim Rabbimiz Recep için iş başında, Eylem ve Bülent için de iş başında ve Ümit ve Hatice için de iş başında. Her birimiz için, Dilek için de iş başında. Her ne kadar sevincimiz kursağımızda kalmış olsa da biliyoruz ki biz göremiyoruz nedenini. Ama biz belki ileride anlayacağız. Hani İsa öğrencilerine dedi ya, şimdi anlamıyorsunuz ama ileride anlayacaksınız. Her şeyi, nedenini bilmiyoruz. Ama Rab biliyor. Bir gün bunu mutlaka ya bu yer yuvarlanda yaşarken, hayat devam ederken öğreneceğiz ya da onun yanına gittiğimiz anda göremediğimizi, bilmediğimizi anlayacağız. Bu önemli ruhsal ilke bizim için de geçerli olduğunu aklımızdan çıkarmayalım değerli kardeşler. Evet. 7. ayete baktığımızda ne demiştik? Kenanların ortasında bile Abraham'la vaatte bulunan Tanrı şöyle diyor. Bu toprakları senin soyuna vereceğim. Demek ki içinde bulunduğumuz zorlukların nedenlerini anlamasak da, sebebini değerli kardeşler bilmesek de, dünyanın sonuna dek bizlerle birlikte olması en büyük tesellimiz olması gerekiyor. 8. ayete geçiyoruz. 12. bölümün 8. ayetle ilgili olarak da şunu söylemiştim. İbrahim, Kenan ülkesi içinde nereye hareket ettiyse, gittiği yerde göze çarpan, öne çıkan iki önemli unsuru vardı. Yani İbrahim'e özgü iki önemli unsur vardı. Gitti, her yerde İbrahim iki şey yaptı. Bunları anımsayabilecek misiniz? Neydi bu iki şey? Desene, bu çok ara verdik tabii. Nereden hatırlayacağız? İbrahim'in öne çıkan iki özelliği vardı. Birincisi, çadırı hep yanındaydı. Gittiği her yerde çadırını kurdu. Devam ederken de kaldırdı çadırını, devam etti. İkincisi de ona özgü bir şey. Gittiği her yerde çadırını kurduktan sonra Tanrı'nınla ilişki kurduğunu gösteren, tapınmayı simgeleyen sunak kurdu. İki önemli unsur. Birincisi çadır, ikincisi de sunak değerli kardeşler. Şimdi İbraniler 11. bölüme baktığımız zaman çadır neyi simgeliyor? Çadır neyin simgesi? Çok tabii konaklamayan, bugün bile çadırla yaşayan adam yeri belli değil, sabit değil. Hah, bu. İbraniler 11. bölüme baktığımız zaman burada onu görüyoruz. Demek ki çadır İbrahim'in göçebeliğini simgeliyordu. Göçebe olduğunu, gittiği yerde, yani dünyada yabancı ve konuk. Yani yabancı, kalıcı bir yeri olmadığını açık bir şekilde ifade ediyordu. Şimdi Petrus'un 1. mektubuna baktığımız zaman aslında biz imanlar için de aynı ifade kullanılıyor. Bakınız 2. bölümün 11. ayetine. Bir kardeş okuyabilir mi? Petrus'un 1. mektubu 2. bölüm 11. ayet. Ne diyor 2.11'de? Bulamadı mı kimse?
Sevgili kardeşler.
Evet. Ha, biz içinde yaşadığımız bu dünyada yabancı ve konuk. Bu ne demektir? Bu şu demek. Bizim, evet, geçicisiniz doğru. Bizim vatanımız burası değil. Kalıcı vatanımız göklerde, hamdolsun. Bu harika bir şey. Harika bir şey, hamdolsun. Haleluya dememiz lazım. Sevinmemiz lazım gerçekten. Sunak neyin simgesiydi? Defalarca altını çizdim. Sunak da tapınışın simgesiydi değerli kardeşler. Sunak kuran kişi kime ait olduğunu göstermiş oluyordu. Gerçek ve yaşayan Tanrı'ya tapınan göksel, yani cennete ait vatandaşı açıklıyordu. Yersel vatana değil, göksel vatana kime ait olduğunu açıklıyordu aynı zamanda o kurulan sunak değerli kardeşler. Çünkü sunak kurduğunda İbrahim kime tapınıyordu? Diri olan Tanrı'ya tapınıyordu. Şimdi biz bunu bir bütün olaraktan gördüğümüzde, çadır ve sunağa bir bütün olaraktan baktığımızda, o zaman ne diyoruz? Şunu söyleyebiliyoruz. İbrahim dünyadan ayrılmış, göksel vatana, yani Rab Tanrı'ya ait olduğunu tanıklık ediyordu değerli kardeşler. Ya ve aynı zamanda nereye kurmuştu çadırını? Beytel'le doğudaki Ay kenti arasına. Beytel ve doğudaki Ay kenti. Şimdi bunların anlamlarını biz açıklamıştım hatırlarsanız. Ve bu anlamlara biz pratik bir bakışla baktığımızda çok güzel bir gerçek ortaya çıkıyor. Beytel neydi? Tanrı'nın evi. Beytel. Ay kenti de neyi simgeliyordu? Yıkıklığı, harabeliği simgeliyordu. Şimdi biz bunu dediğim gibi ruhsal kapsamda düşündüğümüz zaman Abraham ve eşi Sara doğudan batıya, yani bozuk harabe olan kentten, dünyadan simgesel anlamda arkasını dünyaya dönmüş, yıkık harabe kente dönmüş, yüzü Tanrı'nın vaat ettiği ülkeye bakan bir konumda. Şimdi aynı şekilde biz de iman ettiğimizde, Rab ile yürümeye karar verdiğimizde ne yaptık? Arkamızı dünyaya döndük. Yıkık, harabe, dünyayı geride bıraktık. Yüzümüz nereye bakıyor? Dünyaya değil. Dünyadaki yıkık, harabe noktalara değil. Neye bakıyor? Tanrı'ya bakıyor. O diri kent, vaat edilen o hiç bir zaman yok olup gitmeyecek olan ülkeye, yani cennet dediğimiz ülkeye doğru yolculuğumuz adım adım devam ediyor. Ne kadar harika bir şey. Hamdolsun ki Rab bunu Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla sağladı, gerçekleştirdi. Ve değerli kardeşler, gerçekten çok çok önemli. İbrahim o sunağı yaptığında, tapınmanın simgesi olaraktan bir kurban kestiğinde, teşekkürünü, hamdını Rab'be kurbandan çıkan hoş kokuyla Tanrı'yı yücelttiğinde, insanlar ona baktıklarında şunu gördüler. İbrahim putperestliğe ait değil. Putperestliğin Tanrısına ait değil. O tapınak kime ait olduğunu gösteriyordu. Şimdi ben kendi hayatıma baktığım zaman benim davranışım, benim düşüncelerim, benim sözlerim, yaşam tarzım. Gerçekten diyorlar mı ya, Recep İsa'ya ait. Eylem Bülent İsa'ya ait. Sami İsa'ya ait. Hatun İsa'ya aittir. Yani insanlar baktıklarında bunu görebiliyorlar mı bizde? Bu benim için de geçerli, hepimiz için geçerli değerli kardeşler. Yani dediğim gibi tapınak yok. Biz tapınakla bunu gösteremeyiz. Nasıl göstereceğiz? Yaşamımızla. Çünkü tapınak bu. Bedenimiz bizim tapınak. Diri kurban olaraktan sunun diyor ya kutsal kitapta. Tapınak bu değerli kardeşler. Attığın her adım, verdiğin her karar, söylediğin her söz ona yücelik getiriyor mu? Getiriyorsa hamdolsun. Getirmiyorsa o zaman kendimize çeki düzen vermek zorundayız. Rab bize gereken desteği verebilmesi için. Evet. Çok ara verdiğim için biraz böyle bazen giriyorum çıkıyorum detaylara ama sevgili kardeşler hiç fark etmez. En azından belki bugün özeti bitiririz. Ondan sonra önümüzdeki aslında önümüzdeki hafta başka bir konu düşünüyordum kafamda. Teşekkür etme konusuyla ilgili ama herhalde ben bugün bu kesimi bitireceğim gibi görünmüyor. Bitmeyecek ama ben kesinlikle beşi geçirmeyeceğim. Belki daha önce bitireceğim. Belki not alıyorsanız söyleyeyim. 2. Korintoslar 6. bölüm 16. ayette yazıyor. Tanrı'nın diri tapınakları sizlersiniz diyor. Yani bedenlerimizin Tanrı'nın diri tapınağı olduğu orada açıklanıyor. Şimdi durum böyle olunca o zaman bedenimi diri olan benim için yaşamını feda eden Rab Tanrı için kullanmak zorundayım sevgili kardeşler. Tanrı'ya tapınan bir sunak olması gerekiyor bedenim. Yani Rab Tanrı'ya tapınan göksel yuvaya ait olduğunu kesinlikle göstermek zorundadır. Şimdi şu düşünceyle noktalamıştım bu ilk 9 ayeti. Demiştim ki eğer İsa Mesih benim için acı çekip o acımasız çarmıh üzerinde hayatını feda ettiyse benim yerimi, benim almam gereken o acımasız yeri benim yerime aldıysa o zaman demiştim ki Recep olarak, bir birey olarak benim de yapabileceğim 10 şey yok. Tek bir şey var. Nedir o? Onu söylemiştim. Eğer Rab benim için hayatını feda ettiyse, eğer Rab benim için acılara katlandıysa, eğer Rab benim için o çarmıh üzerinde yaşamını feda ettiyse, bu sevgi karşısında birey olarak benim yapabileceğim tek bir şey var. Söyle. Bu kadar basit. Onun için yaşamak. Nokta. Yapabileceğim tek şey var. Onun için yaşamak. Yine içinizden sorun. Onun için yaşıyor muyuz? Evet. Burada bununla noktalamıştım. Saat 5'e 10 var. Bu sefer devam etmeyeceğim. Değil mi? Yok.
Mısır'a gittiği zaman Firavun'a benim kız kardeşim olduğunu söyledi. Ben bunları hatırlıyorum.
Tabii hatırlıyorsun. Tabii okuduğun ya da burada kullandık ettik. Çünkü benim standart listem belli. Gittiğim şey belli. Yaptığım işaretler belli. Çünkü 9'a kadar bir parçadır. Oraya girmem yani. 9'a kadar bir parçadır. Ondan sonraki bir parça. Onun için ikisini yani belki oradan bir ayet hani bir şekilde konuyu paylaşırken belki aklıma geldi. İşte göreceğiz ileride İbrahim iman hareketi davranmıyor. Mısır'a kaçmak zorunda kalıyor diye belki onu söylemiş olabilirim ama şey olaraktan yok. Yani konu olaraktan ikinci parça ondan itibaren başlıyor. Herhalde 20'ye kadar mı sürüyor o? 20'ye kadar sürüyor. O kesimi de bu sefer böyle yapalım. Normalde bazen geçiriyorduk. Bu sefer geçirmeyelim. Böyle tadında bırakalım. Çünkü epey ara verdik sevgili kardeşler. Epey ara verdik. Bu sizin kafanızda bir resim oluşsun. Ama önümüzdeki hafta lütfen geliniz. Çünkü 12. bölümü bitireceğiz. Geri kalan kesimini bitireceğiz. Hiç özet yapmadan hemen direkt gireceğiz konuya. Ve 12. bölümle verdiğimiz sözde durmuş olacağız. Onun için şu anda yüreklerimizi her zaman yaptığımız gibi eğelim Rabbin önünde. Ve eminim ki bu ilk 9 ayeti her birimizin yüreğinde herhalde bir kıpırdama oluşturdu diyebilir miyiz? Her birimizin yüreğine bir şeyler hatırlattı mı, anımsattı mı? Kendi ilişkimizin, Rab ile olan ilişkimizin hangi noktada olduğunu açıklıyor mu? O zaman kısa bir şekilde Rabbin önünde eğilelim. Yüreklerimize bakalım. İlişkilerimizi gözden geçirelim. Ve Rab'be yücelik getirelim. Belki 20 saniye, 25 saniye eğelim önümüzü, önümüze eğelim kafalarımızı. Tabii yürekler de aynı şekilde eğilsin. Sami, her zamanki gibi duayla Almanca olaraktan kapatır noktalar değerli kardeşler. Evet, şunu düşünün. Son noktayı tekrar söylüyorum. Önemli olduğu için. Eğer Rab benim için hayatını feda ettiyse, eğer o benim için hayatını acılar içerisinden geçmesine izin verdiyse, yüzüne tükürüldüyse, hakarete uğradıysa, o zaman benim Recep olaraktan yapmam gereken tek bir şey var. Rab İsa Mesih için yaşamaktır. Eğelim yüreklerimizi.